Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır. Gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajısının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Kobra 1'cim, hoş geldik.
Hoş bulduk Kobra 2'cim. Nasılsın bu hafta?
İyiyim Kobra 1'cim. Sen nasılsın?
Vallahi bu hafta ben de iyiyim. Yorucu bir haftaydı. Her Türkiye haftası gibi.
Seçime doğru gidildikçe daha da yorucu olacak gibi de gözüküyor.
Bir yandan her şey çok da güzel gidiyor. Yavru kobralarımızdan mesajlar. Efendim teşekkürler. Geri dönüp eski bölümlerimizi dinleyip siz neler yapmışsınız böyle diye yazmalar, bir şeyler.
Twitter'a alenen yazmalar, kobra kobra muhteşemmiş, nasıl kaçırmışım falan. Gerçekten ne desek az yavru kobralarımıza. Zaten Instagram'dan da bir teşekkür postu hazırlayıp paylaştık biliyorsun. Muhteşem bir ilgiyle karşılandı, ona da çok teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatalım istersen. Twitter'ımız Kobra Pod, Instagram'ımız Kobra Kobra Podcast.
Bunu hatırlatmamız önemli. Kreosus hesabımız Kobra Kobra Podcast. Buradan gelen yardımlarla çünkü 16 Nisan saat 6'da
tekrar Infinity'deyiz. Bir kez daha yavru kobralarımızla buluşacağız.
Beyoğlu Kumbaracı yokuşundayız. Oradan böyle aşağı doğru salındınız mı zaten? Azıcık böyle yukarılara bakarak şey yaptığınızı görüyorsun, tabelaya hemen pıtı pıtı pıtı pıtı.
Bir kat çıkıyorsunuz doğruca sahneye bizi izlemeye. 16 Nisan Pazar günü saat 6'da canlı canlıyız. Sansürsüzüz, sınırsızız.
Ve şöyle de bir güzelliği var 16 Nisan'ın kişisel tarihimiz açısından. İlk bölümümüzü yayınlamamızın da 3. yılına denk geliyor tam 16 Nisan. Ve böyle bir kobraların 3. yıl kutlaması gibi de olacak bu etkinlik.
Bu paranın bir kısmıyla da Instagram'da reklam vereceğiz demiştik. Instagram'da reklam vermek istedik ancak Instagram insanların oy tercihlerini etkileyebilecek paylaşımlar yapmanızı yasaklıyoruz dedi ve bizim bu reklamı yapmamıza izin vermedi.
Bunun için bir feragatname yayınlamamızı istedi. Yok Facebook'tan vermemizi istedi bilmem ne. Mark Zuckerberg bizi aşırı politik buldu hayatım. Beğenmedi bizi.
Gerçekten öyle.
Onun anlamayacağı şeyleri anlatıyoruz ama.
Bir şekilde anlamış yapay zekalar bizim Muharrem Bey'den bahsettiğimiz hayatım. Yapacak bir şey yok. Bazı oy tercihlerini de etkiliyoruz ister istemez diye düşünüyorum.
Etkilemeye de devam etmeliymişiz gibi. Bu Türkiye'nin geleceğini ve güzelliğini isteyen herkesin de göreviymiş gibi düşünüyorum. Sadece bizim değil.
O zaman hadi doğruca konuşasımız var madem bugün. Gündeme girelim.
İskoçya'dan bir haberimiz var.
Eyvah.
İskoçya'da bir Müslüman başbakan göreve başladı. Hamza Yusuf biliyorsun ki. Kendisi başbakanlık konutunda namaz kıldırdığı bir fotoğraf paylaştı.
Bütün ailesiyle birlikte namaz kılıyorlardı.
Bu fotoğraf sosyal medyada çok gündem oldu. Özellikle Türkiye'de de İslamcıların çok hoşuna gitti. İşte İskoçya Başbakanlık konutunda efendim namazlar kılınıyor diye.
Müslümanlık yayılıyor ahali diye.
Ama efendim Hamza Yusuf bizim bildiğimiz Müslümanlardan değil. İslamcılara kötü bir haberimiz var. Kendisi artık 21. yüzyılda olduğunun farkına varmış bir birey olarak. Eşit evlilik haklarını savunuyor, kadın haklarını savunuyor. Eşcinsel evliliği günah olarak görmediğini, sevginin en kutsal şey olduğunu öne sürüyor.
Ve LGBT derneklerinin de büyük desteğini almış durumda kendisi. Ne diyelim, işte ordu, işte komutan. Yeni Akit'in manşetiyle cevap vermek istiyorum ben bu olaya.
Böyle de olunabiliyormuş aslında değil mi?
Değil mi? İsteyince oluyor.
İsteyince oluyormuş yani.
Önemli olan istemek.
Ya kaç yüzyıldır Müslüman memleketiz. Bak elin İskoçyalı Müslümanı bize fark attı.
Ya. İşte hep diyorlar ya hayatım bir tane kitap var ancak bu kadar farklı yorumlanabilir diye. Gerçekten herkesin farklı yorumladığı bir kutsal kitabımız var demek lazım.
Onu ben şeyde çok gülmüştüm, işte IŞİD de aynı kitabı okuyor Atma Noktar'da diye.
Evet.
Gerçekten öyle yani.
Biliyorsun Çapa'nın gururu Ayşem Özkiraz, sahte doktorumuz 5. duruşmasında tahliye edildi. 13 yıl hapis sistemiyle yargılanıyordu.
İnsanlar buna tepki gösterdiler ama bu konuda küçük bir parantez açmayı ben görev biliyorum. Tutuklu yargılanabilmesi için bir insanın yurt dışına kaçmak, efendim söyleyeyim suçu tekrar işlemek, delilleri yok etmek gibi risklerin ortada olması lazım ki o insanı özgürlüğünden mahrum kılarak, suçlu olduğu ispat olana kadar suçsuz kabul etmene rağmen özgürlüğünden mahrum kılman için bu tarz şeylerin olması lazım. Ama Ayşe Özkıraz'ın zaten sahte doktor olduğu, işlediği suçlar, deliller, her şey ortada. Bütün Türkiye'nin tanıdığı bir karakter oldu. Artık hangi hastaneye gidip kendini sahte doktor olarak tanıtacak? Niye tutuklu yargılansın? Yani bu notu düşmek istiyorum ben bu habere.
Zaten kendisi hata ettiğinin farkında. Henüz 20 yaşında küçük gencecik bir kız.
Tekrar sınava hazırlanıyormuş, tıp istiyormuş. Umarız da kazanır bu arada. Gerçekten keşke bütün doktorlarımız Ayşe kadar
gibi bu mesleği istekli olsa, hevesli olsa ve severek yapsa.
Aynen öyle. Aynen. Herkes keşke kendi mesleğini Ayşe Hanım'ın doktorluğu icra ettiği kadar hevesle ve aşkla yapıyor olsa yani.
Kendisi umarız ki kazanır, umarız ki mezun olur. Biz de kendisine muayeneye gideriz yaşlanınca diye düşünüyorum.
Ama mesleğini birebir Ayşe Hanım gibi sadece sevgi ve aşkla yapan bir isim daha tanıyoruz Türkiye olarak, biliyorsunuz ki. O da Sayın Cumhurbaşkanımız.
Aynen öyle. Geçen hafta da söylediğimiz gibi kendisi fazla istekli, biliyorsun, görevini icra etmek için.
Aşkla, sevgiyle yapıyor Ayşe Hanım gibi o da görevini.
Hepimize tek tek dokunmak istiyor.
Yani şimdi başka ortak özel, benzer özellikleri de vardı.
Hiç oralara girmeye
gerek yok. Bizi alakadar etmez. Taşköprü Belediyesi'nden bir haber var bu hafta. MHP'li belediye başkanı Abdullah Çatal kızını belediye işe almış.
Ve bu ortaya çıkmış, gazeteciler de gidip niye kızınızı işe aldınız beyefendi diye sormuşlar. Bak, hadsizlik yani gazetecilerin de yaptığı bu arada da.
Çocuğunuz çalışmayacak mı?
Demiş kendisi de.
Haklı.
Haklı.
Gerçekten haklı yani. Ne diyebilirsin bu cevaba?
Taşköprü Belediyesi'ne gelene kadar dersin.
Tabii, değil mi?
Yani Taşköprü Belediyesi'ne gelene kadar dersin. Şimdi buradan Taşköprü'ye gidebilmek için her şeyden önce Türk Hava Yolları'ndan bir uçağa binmen gerekir mesela dersin. Taşköprü'ye gelene kadar önce Türk Hava Yolları'yla bir muhatap olmak mecburiyetindesin. Bak, ilk adım.
Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir caminin içinde MHP'li belediye başkanı Mahmut Ayparçası... Soy ismin de güzelliği. Ve AKP milletvekili aday adayı Yasin Bölükbaş'ın seçim propagandası yaptıkları ortaya çıktı. Cemaati toplamışlar, ikisi yan yana ay parçasıyla Bölükbaş. Bayağı seçim vaadi vermişler.
Daha önce gördüğümüz görüntüler bunlar. Nesi şaşırttı ki seni? Camilerde seçim propagandası yapıldığını ilk defa görmüyoruz.
Evet.
Ya her seçim dönemi bir iki tane çıkıyor böyle mutlaka.
Ne diyelim, ay parçası B'ye de başarılar o zaman yani.
Ay parçası B'ye başarılar. Edis'in soyadı keşke ay parçası olsaymış, ona yakışıyor. Ay parçası denince benim gözümün önüne Edis geliyor yani.
Kesinlikle öyle, kesinlikle.
Mahmut Bey senin hacı yakışıklı gibi. Hacı yakışıklı da yaşadığın hayal kırıklığını ben de Mahmut ay parçasında yaşadım yani.
Geçmiş olsun diyelim kendimize bu sefer, ne diyelim.
Bu sefer geçmiş olsun bana geldi. Hacı evet. Yakışıklı da sana gelmişti. Ay parçasında bana denk geldi, geçmiş olsun.
Bilal Erdoğan'dan güzel haberler var bu hafta. Kendisi okçuluk dışında başka şeylerle de ilgilenmeye başlamış. Niğde'de 95 milyon liraya güneş enerjisi santrali kuracakmış kendisi. Ayrıca Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu Medipol'de, Siirt'te 660 milyon TL'ye 2 santral yapacakmış. Bu haberin altında da Niğde'de ne arar güneş şeklinde bir sürü yorum gördüm. Niğdeliler Niğde'de güneş olmadığını, yılın çoğu zamanını İngiltere gibi geçiren bir yer olduğunu yazmışlar.
Niğdeliler Bilal Erdoğan'dan iyi mi bilecekler? Gerekirse kendisi Dudu Peri ile görüşür, güneşi Niğde'ye getirtir. Biliyorsun bir bölümde Dudu Peri gecenin bir vakti güneş şatosuna getirtmişti güneşlenebilmek evet. için. Niğde'ye de getirtilir o güneş gerekirse. Önce bir bakalım Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan gitsin oraya. Bir santrali kursun bilmem ne. Güneş sonra düşünülür.
Güneş sonra arkasından gelir zaten.
Gelir.
Ki şaşırmadım ben zaten. Bilal Bey biliyorsun tarım yapılmayan ülkelerden, tarım arazisi alan zihinlerin ekolünden geliyor. O nedenle hiç şaşırtmadı beni bu durum.
Niğdelilere müjde, işte güneş geliyor Niğde'ye.
Aynen öyle. Güneş gibi doğacak oraya Bilal Erdoğan. Ne mutlu, diğer şehirler diyecek. Keşke bizim şehrimizde de Bilal Erdoğan santral yapsa. Türkiye'mizin kargosu Peru'da durdurulmuş hayatım bu hafta, biliyorsun. Peru'da bir limanda narkotik ekiplerinin yaptığı incelemede bayağı fayansların içine yerleştirilmek suretiyle saklanmış olan 2 ton 310 kilo kokain ele geçirmişler. Peru medyası bunun Türkiye'ye gelmekte olan bir gemide olduğunu yazmış.
Eski kokain manlar şimdi aldılar ellerine çekişleri, banyoyu kırıyorlar biliyorsun. Duvarları yalıyorlar banyoda, kırıp kırıp fayansları. Belki ucundan bize de değmiştir diye. Yani 2 ton 310 kilosu yakalandıysa çünkü kim kaç tonu girmiş demektir.
Bu, tabii.
Bunun matematiği öyleymiş genelde. Ha. Dünyada kabulü tabii.
Ama asla girmezdi biliyorsun. Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele çok ciddi bir şekilde yürütüldüğünü söylüyorlar. Çok ciddi bir şekilde de yürütülüyordur.
Tabii bacakları kırılıyor biliyorsun torbacıların.
Aynen öyle. Tabii. Yargıdan haberlerimiz var. Kadınların etek altı görüntülerini çeken komisere tahliye kararı verilmiş. Kendisi kadınların etek altı görüntülerini çekmeye devam edecek diyebilir miyiz?
İşte şöyle ihtimali var diyebiliriz. Bu işte suçun tekrarının risk taşıdığı hal tam olarak bu.
Hı hı.
Çünkü bu komiser diye bahsi geçen kişinin elinde telefon, etrafında da etek giyen kadınlar olmaya devam edecek çünkü.
Aynen öyle.
Anlatabiliyor muyum? Aynen. Ama Ayşe Mözkiraz dediğim gibi gidip hiçbir hastanede kendini doktor diye tanıtamayacak artık. Türkiye'de hukuk. İlginç bir şey söyleyeyim. Avukat bir arkadaşımın yaşadığı bir olaydan da bahsetmek isterim. Hazır şahsa göre hukuktan bahsediyoruz. Bir Twitter hesabı tarafından tehdit ve hakarete maruz kalıp şikayetçi olmuştu kendisi. Bulunamadı Twitter hesabının sahibi. Bu şahsın bulunamamasının üzerinden bir ay geçmeden kendisi halka kin ve düşmanlığa sevk edilmekten gözaltına alındı Twitter hesabının sahibi.
Aa.
Bu hakaret ve tehdit sebebiyle bulunamayan kişi bir ay içinde halka kin ve düşmanlığa sevk etmekten bir anda bulundu, içeri bile alındı.
Şaka.
Tabii.
İnanılmaz.
Karşındakini tehdit et, hakaret et. İtibarını zedele, bilmem ne, bulunamıyorsun. Halka kin düşmanlık, haydi içeri.
Hemen.
Hemen.
İnanılmaz.
İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ın
dayak yiyen kadın şükretsin
vaazı üzerine bir kadın
senin gibi iti dinleyenlere yazıklar olsun
demişti. Bunun üzerine İlahiyatçı Nurettin Yıldız bir dava açmıştı. Mahkeme kadını haklı bulmuş ve üzerine Nurettin Yıldız'a suç işlemeye teşvikten bir de suç duyurusunda bulunmuş.
Ne kadar güzel.
Türkiye'de yargı çalışmış. Bravo. Aslında tabii bir insana işini yaptığı için bu kadar tebrik etmek normal bir şey değil de Türkiye'de kimse işini yapmadığından düzgün yapan birini duyunca böyle madalya veresimiz geliyor.
İşini yapanlarla ilgili bir haber daha vardı bu hafta. HDP'ye hazine yardımının yapılmasını uygun bulan Anayasa Mahkemesi üyeleri Erdoğan tarafından bir telefonla aranmışlar. Nasıl böyle bir karar verdiniz diye. Bizzat aranan kişiler Halk TV'ye açıklama yaptıkları için anlatıyorum bu olayı da burada. Vermemek için hiçbir haklı gerekçe göremedik dedim ve özel birkaç bir şey daha konuşup telefonu kapattık diyor bir beyefendi. Diğeri de aynı şekilde. İlginç tabii, yargı bağımsız mı, yargıda baskı mı var bilmem ne, yorum yapmıyorum da böyle bir şey yaşanmış. Sayın Cumhurbaşkanımız bir telefon çekmiş diye not düşmek istedim.
Bu konuda asıl altını çizilmesi gereken şey bu arada Cumhurbaşkanımızın telefon etmesi değil. Çünkü bu alışık olunan bir şey.
Yargıda acaba baskı mı var diye sormamıza sebep olan bu beyefendiler.
Yani hani yargıdaki baskının artık bir karşılığı mı kalmıyor diye mi soruyoruz acaba artık?
Galiba mı artık?
Öyle haberler geliyor sanki Türkiye'nin yargı çevrelerinden. Öyle ama yani şimdi oradaki isimler de doğru zamanda doğru hatta
oynamayı biliyorlar bir şekilde.
Bir şekilde bilen isimler. Halbuki işte yargı dediğin şeyin
atı da doğrusu da yanlışı da
tektir yani de neyse.
Aynen öyle.
Neyse.
Hadi bir de bir deprem bölgesine gidelim seçime girmeden önce. İhtiyaçlar hala devam ediyor, bunu söyleyelim. Daha önceki bölümde söylediğimiz gibi gün geçtikçe de artarak devam ediyor.
Çünkü bu böyle şey gibi bir şey değil. Bir ihtiyacı karşıladım bitti değil. Bu tarz ihtiyaçlar değil ihtiyaçlar. Sürdürülebilir bir noktaya gelmesi lazım artık bunun. Ya bu artık vatandaşların yapacağı bir şey de değil yani. Tabii. Yardım vardım falan o noktayı geçti. Devlet dediğin boyutta bir organizasyonun anlatabiliyor muyum?
Burayı
bunu
bir şekilde düzene sokması yani gerekiyor.
Yani artık sürdürülebilir hale gelmesi lazım. Oradaki yaşamı getirmesi lazımdı. Şimdiye kadar bu arada.
En azından çıkıp çay şeker istememesi lazımdı.
Yani o insanların çadırını da ısınmasını da tuvaletini de çayını da şekerini de çözmesi lazımdı. Ay geçti ya.
Televizyonlara konuşan depremzedeler Ramazan'dan sonra tamamen ilginin kesileceğini düşünüyorlar.
Ve haksız da sayılmazlar ne yazık ki.
Zaten televizyonda da artık seçimden başka hiçbir şey konuşulmuyor.
Evet.
Geçmiş olsun, bir kez daha geçmiş olsun. Çadır ve gıda satışıyla gündemden düşmeyen Kızılay'ın başkanı Kınık Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerine bir sunum yaptı. Adresi şaşırdı herhalde. Ticaret Bakanlığı'nda bir sunum yapsa kendisi çok daha işlevsel olurdu diye düşünüyorum.
Hem kendi uzmanlığına da yakışırdı.
Hem de o konuda daha derin bilgi ve birikimi var gibi gözüküyor kendisinin. Çıkışta da gazeteciler
neden istifa etmiyorsunuz
diye sormuş.
Kerem Bey de demiş ki
İdari anlamda işlemler durur. Sahada 300 bin gönüllünün yönetilmesi kaotik bir duruma dönüşür.
Demiş. Sahadaki 300 bin gönüllüyü beyefendi dere başında paça sıvayıp fotoğraf çekilip story paylaşarak mı yönetiyormuş?
Herhalde öyle.
Kerem Kınık'la ilgili kişisel bir anımı anlatmak istiyorum kısacık. Çünkü benim için Kerem Kınık'ı tanımamdaki en yani nasıl bir insan olduğunu o gece verdim notunu yani. Çok kritik bir olay. Babam Kızılay'da yöneticilik yapıyordu. Kızılay'ında böyle kendine özel şey Microsoft'un sistemini, mesajlaşma sistemini kullanıyorlardı o dönem. Şimdi ne yapıyorlar bilmiyorum. Grupları var. Ve sadece yöneticiler atabiliyor bu arada. Yani genel merkez mesaj atabiliyor bir şey. Gece saat 3.30 uygulamadan ses gelmeye başladı. Bildirimler gelmeye başladı. Benim yataktan bir şey oldu. Yani anlatabiliyor.
Tabii gece
Kızılay genel merkezinden gece 3.30'da mesaj geliyor.
Yani ne iyi bir haber çıkmaz oradan.
Yani.
Ki çıkmamış
ki da. Ki çıkmadı. Açtım Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını paylaşmış Kerem Kınık. Gece 3.30'da Kızılay İl İlçe Başkanları'nın olduğu sadece acil grubunda. Mesajlaşma grubunda. Ne diyeceksin ki sen Kerem Kınık'a?
İnanılmaz. İşte Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir aşkla bağlı olduğunda istifa da etmiyorsun demek ki. CHP'nin AFAD ve Kızılay üzerinden toplanan bağışlar araştırılsın. Nereye harcanıyor bu paralar diye bir araştırma komisyonu kurulsun istediler. Bu da tabii ki reddedildi.
AFAD'ın görevini yerine getirmemesinin nedenlerini araştırılmasını isteyen İYİ Parti'nin önergesi de aynı şekilde reddedildi.
Şaşırtıcı değil.
Değil.
Hiç değil.
Bir de bütün bunlar yaşanırken utanmadan çıkıp Kızılay stoklarda ciddi düşüş var kan verin diye çağrıda bulundu. Sana bu insanlar ne mümkün değil yani.
Kızılay'ın bu paylaşımının altına da çok sayıda verin kınığı alın kanı şeklinde yorum yazmış vatandaşlar. Verin Kerem'e alın kanı demişler.
Aynen öyle. Yani çünkü yok güvenemezsin. Bir de bu tarz organizasyonların en temel unsurudur güven yani.
Yani.
Ve yeniden inşa etmesi çok zor olacak. Kızılay'ın bir de yani Türkiye'den eski bir tarihi var. Neredeyse 200 yıla dayanmış bir inşadan, bir organizasyondan, bir güven inşasından bahsediyoruz. Geldiği noktaya bak birkaç sene içinde.
Hadi seçime girelim.
Girelim seçim deyince tabii ki ilk isim Bahçeli oluyor.
Evet, kendisi seçimin habercisi pozisyonundaydı uzun zamandır. Bu seçim öyle olmadı.
Bahçeli Bey ve pozisyonlardan aynı cümle içinde bahsetmemeni tavsiye ederim. Gelip kapını camını kurşunlarlar neye uğradığını şaşırırsın.
Şimdi Hüdapar dahil oldu biliyorsun Cumhur İttifakı'na ve Bahçeli'nin tabii bu konuda ne düşüneceği çok tartışıldı, merak edildi. Ama Bahçeli dedi ki
partinin başkanlarıyla görüştük. Hizbullah'la hiçbir bağları olmadığını söylediler. 99-2001 arasında İçişleri Bakanı olarak görev yapan Saadettin Tantan'a sorun siz onların kim olduğunu.
Dedi.
Tantan'dan yanıt geldi.
Hüdapar'la Hizbullah arasında tabii ki bir bağ vardır. Başbakan yardımcısı olarak şahit olmuş biri bunları nasıl söyleyebiliyor anlamak mümkün değil.
Dedi.
Ya. Bu açıklamanın geleceğini zaten Bahçeli biliyordu. Kendisi söylemek istemedi. Tantan'a söyletti. Yorumu çok yapıldı bu açıklamanın üzerine zaten.
Ama bir müddette birlikte görev yapmış ve
Hizbullah'ın kim olduğunu çok iyi bilen iki isim.
Aynen öyle.
Bahçeli bu durumlardan gerçekten de rahatsız gibi. Çünkü hemen arkasından dedi ki
Cumhur İttifakı'nı teşkil eden iki partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılması söz konusuyken MHP'nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek değildir
dedi. Bu da tabii AK Parti ile arasının kötü olduğu şeklinde yorumlandı. Çünkü onlara milletvekili kaybettirecek ayrı ayrı girmeleri.
Bir, ikincisi AK Parti ile araların kötü olmasından da ziyade bir MHP'li ile bir Hüdapar'ın aynı parti amblemi altında seçime girmesi muhakkak ki pek çok çevreler tarafından rahatsızlıkla karşılanacak bir şey. Bunun da önüne geçmek istemiştir Bahçeli. Haksız da sayılmaz. Çünkü Hüdapar sözcüsü çıktı dedi ki
biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir partiyiz.
Şimdi bunun yanında Milliyetçi Hareket Partisi'nin hani yer alması zaten anlatabiliyor muyum hani?
Abesle iştigal.
Abesle iştigal yani.
Tam olarak abesle iştigal.
Şimdi tabii sadece Hüdapar da değil.
Tabii. YRP de var.
YRP. Yeniden Refah Partisi diyorsun.
Bu hafta Fatih Erbakan'ı ziyaret etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve Erbakan bu buluşmadan sonra bir açıklama yaptı.
Karşı blokta sol, komünist, ateist ve diğer fraksiyonların bir araya geldiğini gördük. Hatta FETÖ'cülerin ve PKK'nın destek olduklarını gördük. Bu nedenle bu bloğun kazanmasına vesile olan bir parti olmak istemedik,
dedi.
Bu konuda cevap kendi hocasından geldi diyebiliriz Fatih Erbakan'a. Temel Karamollaoğlu verdi cevabını.
Cahilliğe bakın. Erbakan Hoca ilk koalisyonu CHP ile kurdu. Erbakan Hocamızın bir hatrı var. Fatih de onun oğlu ama çamur atmak haddine değil, terbiyesini kuşanması lazım,
diye böyle işte hocalık yaptı gerçekten.
Gerçekten öyle. Millet İttifakı'nda şu anda Meral Akşener de dahil olmak üzere gerçekten inanılmaz sabırlı hepsi. Kemal Kılıçdaroğlu nasıl dokunduysa hepsine, nasıl anlattıysa derdini gerçekten hepsi pamuk.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimseye dert anlatmasına gerek yok. Sokağa çıkıp iki cadde gezdiğiniz zaman üçüncüsünde zaten denecek bir şey yok ya.
Dencek
kelimelerin şey fark ettiyse şak diye kifayetsiz kaldı yani.
Kaldı bir anda gözlerimde.
Çünkü kafamda gezdim o sokakları ve 2-3 insanla konuştum.
Evet.
Ve sustum kaldım yani.
Gözlerimin önünde kelimelerin kifayetsiz kalışını gördüm.
Yani.
Fatih Erbakan, Candaş Bey'in programına da katıldı bu hafta ve kendisinden rahatsız oldu.
Candaş Bey de Fatih Erbakan'dan rahatsız oldu. Karşılıklı rahatsızlardı birbirlerinden program boyunca gibi.
Evet, onlara da rezene çayı. Onlara da ben rezene öneriyorum hayatım.
Ben Fatih Bey'e beyaz çay öneriyorum. Bir Adnan Oktar konusu açıldı programda ve Fatih Erbakan Adnan Oktar'la ilgili...
Adnan Oktar'ın taciz yaptığına dair bir tane görüntü var mı? Ben tabii Adnan Oktar'ı savunacak değilim ama kitapları gayet güzel, bilimsel ve yerinde.
Gibi böyle bir şeyler söyledi. Ya ben bu arada Adnan Oktar'ın şeyin hayranıyım. Evrim Aldatmacası kitabının ve Evrim Aldatmacası Atlası'nın. Gerçekten böyle Photoshop, efendim söyleyeyim görsel tasarım, yapay zekayla görüntü üretmek falan gibi alanlarda çalışmak isteyenler varsa özellikle Evrim Aldatmacası Atlası'nı çok iyi inceleyip neler yapmamaları gerektiğini, neler yaparlarsa çok sahte göründüğünü çok net öğrenebilirler yani. İşte balıklar evrime uğramadı. Bakınız bir binlerce yıllık balık fosili diye paylaştıkları görselde fosilin şeyinde kanca var ağzında balığın. Olta kancası var.
Ben de Adnan Oktar'la ilgili Kazıklı Maria'nın podcastinde yapmış olduğu Adnan Oktar davası dosyasını okuyoruz. Bölümlerini 4 bölüm. Yavru kobralarımıza tavsiye edeyim.
Bu arada Fatih Erbakan esas
meclise... Amacını söylemiş.
Söyledi. Mottosu belli.
Amacımız meclise girip günahları engelleyebilmek,
dedi.
Evet, günahı engelleyebilmek için kaynağına gitmek doğru.
Fatih Bey, ben meclisten önce ayakkabı kutularına girmesini tavsiye ederim. Günahları engelleyebilmek için, kul hakkını engelleyebilmek için. Günahların en büyük kul hakkı yemek diye biliyorum ben. Eğer bunu engellemek istiyorsa meclisten önce girmesi gereken daha çok yer var.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da bir açıklama yaptı bu konuyla ilgili.
AK Parti, MHP, BBP, Yeniden Refah ve Hüdapar arasında öteden beri gelen bir taban, bir gönül birlikteliği var.
Doğru.
Doğru.
Doğru. Sağ zihniyet işte turuncusu, kırmızısı, yeşili, koyu yeşili.
Sarısı. Hepsi orada.
Ton sür ton.
Aşırı sağ ve aşırı radikal sağ.
En uç sağ. Sağ böyle yani. Yani. En baba sağcılar gelse dudakları uçuklar görse bunları yani.
Yani Temel Karamollaoğlu'nda uçuk çıkmış diye duydum.
Gerçekten
bu ittifak öyle. Karşısında uçuk çıkarmış Temel Bey.
Meral Akşener bile hayretle izliyor ya.
Evet. Muhteşem bir ittifak. Önlerinde de hiç kimse duramayacaktır diye düşünüyorum.
Durabilmek için biraz daha sağa geçmek lazım. O da mümkün değil yani.
Mümkün değil.
Onlar böyle sağa doğru kaptırdılar kendilerini, gidiyorlar. Ama dönüşü yok onun artık. Önünde kimse durduramaz onların o gidişini kimse.
Asla.
Asla. Yokuş aşağı artık ondan sonrası.
Cumhurbaşkanı adayları kesinleşti biliyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Sinan Oğan ve Muharrem İnce resmen Cumhurbaşkanı adayları artık.
Olamayan bir Doğu Bey kaldı. O da koştur koştur Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmeye gitti.
Ama tabii Sayın Cumhurbaşkanımız teşekkür ederiz, gerek yok dedi. Seni istemiyoruz dedi.
Halbuki Doğu Bey de radikal sağ artık.
Yani çok bozuldu ama Doğu Bey.
Doğu Perinçek öyle. Nevi şahsına münhasır. Aslında Türkiye'de her şey çok değişti. Değişmeyen nadir isimlerden birisi kendisi. Bahçeli de öyle mesela.
Evet.
O da şaşırtmıyor beni yani. Doğu Perinçek de öyle. Hiç bugün öyle der, yarın böyle der, öbür gün bambaşkasını söyler falan böyle. Öyle Doğu Perinçek bu yani.
Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın üçüncü kez aday olmasına da itirazlar var biliyorsun. İyi Parti'nin ardından TİP ve DEVA Partisi de, hemen ardından Memleket Partisi de bu üçüncü kez adaylığa itirazlarını yaptılar. AKP sözcüsü Çelik,
Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
dedi.
Yanlış bir cümle olmuş bu. Cumhurbaşkanımızın adaylığının önünde hiçbir engel yoktur değil. Cumhurbaşkanımızın önünde hiçbir engel yoktur.
Aynen öyle. Adaylık madaylık fasafiso.
Hiçbir konuda Cumhurbaşkanımızın önünde şu an hiçbir engel yok. Bunu AKP sözcüsü Çelik'in fark etmemiş olması hayret verici. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın mezuniyetiyle ilgili hala spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor. Diploma olduğu iddia edilen bir belge yayınlandı biliyorsun.
Evet. Ardından o beğenilmeyince yüksek çözünürlüklü versiyonunu paylaştı bu sefer Fahrettin Bey ve ekibi.
Ama şöyle gariptir ki Sayın Cumhurbaşkanımızın mezun oldu dendiği tarihlerdeki üniversite mezuniyet kayıt defterlerinde
böyle bir mezuniyet yok.
Yok. Ama o kayıt defterlerinin suçu.
Tabii ki.
Yani mutlaka defterlerde bir hata vardır. Ben iletişim dairesi başkanlığında yüksek çözünürlüklü bir hata olduğunu zannetmiyorum.
Kesinlikle ben de öyle. Asla. O memurun hatasıdır. O gün onu yazan.
Defterin hatasıdır. Devletimin memurunda da hata olmaz. Ha, belki o dönem CHP iktidardaysa ki muhtemelen öyledir, olabilir.
Olabilir.
İnönü yüzünden.
İnönü bu mezuniyete engel olmak istedi.
Defterlere kaydı tutturmadı işte. CHP zihniyeti hayatım hep böyle bunlar. Konuyla ilgili bu arada Demirtaş adeta kobra üçmüşçesine bir tweet attı. Diplomanın aslını buldum deyip bir peçetenin üzerine ekonomist
fakültesinden mezun olmuştur diye
yazıp imzaladı. Bir görsel ama altında 1000 tane göndermenin olduğu bir şey olmuş bu işte. Saati tarafımca alınmıştır ve parası ödenmiştir belgesi, evet. Olsun. Bugüne kadar generalleri, Türkiye'nin sayılı hakimlerini, önemli isimlerini içeride tutmak için delil diye kullandıkları şeyler olsun. Öyle bir aslında kısa Türkiye tarihi
dersi
gibicesine bir tweet olmuş. Demirtaş'a da buradan
tebrikler diyelim.
Tebrikler mi diyelim? Diyelim. Çok gelirim varmış gibi niyetlisin yani Rütük'ten %3 idari para cezası almaya.
Tebrikler demeyelim tabii ki, kendisini PKK bir terör örgütüdür demeye
davet edelim. Aynen öyle. Derhal Demirtaş'ı PKK terör örgütüdür demeye davet etmelisin, yoksa idari para cezası alırsın.
YSK bu itirazları tabii ki değerlendirdi.
Ve muhakkak ki reddetti.
Tabii ki, asla bir sürpriz değil. Soylu bu hafta bastonla görüldü. Kendisine geçmiş olsun dileyelim. Galiba omurgasıyla ilgili bir problem yaşıyormuş kendisi.
Zannetmiyorum. Soylu'nun omurgasıyla ilgili bir problem yaşıyorsa sende rahim ağzı kanseri olabilirsin. Bilmem anlatabildim mi?
Çok net. Soylu'nun bu milletvekili olma durumundan da çok memnun olmadığı konuşuluyor. Bu konuda bir açıklama yapmış kendisi.
Milletvekili olmak ya da olmamak. Nereden olmak ya da olmamak? Tartışmasının içerisine girmek
ya da girmemek.
100 yılın seçiminde, hele de asrın felaketinde davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir.
Adeta Soylu'nun içine Shakespeare kaçmış diyebilir miyiz?
Gerçekten diyebiliriz. Kendisi edebiyat yeteneğiyle de konuşturmuş. Türkçe'ye olan hakimiyetiyle de göz doldurmuş bile diyebiliriz. Olmak ya da olmamak.
Nereden olmak ya da olmamak. Tartışmasının içine girmek.
Ya da girmemek.
Davaya sahip olmamak. Onu anlamamak.
Ya da anlamak. Ya Soylu demiş ki beni istediğiniz yerden milletvekili adayı gösterebilirsiniz.
O mu demekmiş?
Herhalde o demektir.
Tipten haberler var.
Tipten haberler var. Tip ünlüler gönüllüler olarak
ikiye ayrıldı.
Tipe ünlüler bir katılmaya devam ediyor. Öncelikle Mehmet Aslantuğ katıldığını açıkladı. Kendisine hayırlı olsun. Başarılar dileyelim.
Ardından İlyas Salman'dan yine bir böyle bir haber geldi. Gönüllüler takımındaysa Çorlu'daki tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz. Ege'de mücadeleci köylülerden Mehmet Kani tipe dahil olmuş. İstanbul'dansa İBB İGDAŞ işçisi Anıl Denizci yine milletvekili adayı olmuş. Gerçekten aslında Erkan Baş dediğini yaptı yani. Kim nerede örgütlenmenin lideri ise onu milletvekili adayı çıkaracağız dedi. Böyle de yapmaya devam ediyorlar. Aynı şekilde Aysin Ali Ulvi çiftini kaybetmiştik biliyorsun. Onların kızı Emine Büyük Nohutçu da adaylık tekliflerini kabul etmiş ve milletvekili adayıymış. Bu şekilde isimler tipten milletvekili adaylar, ünlüsüyle, gönüllüsüyle. Bakalım, göreceğiz. Ama tabii bu Mısra Öz'ü aday yapmak, Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği Mısra Öz de aday söylemini de bir noktada boşa mı düşürüyor acaba? Çünkü Mısra Öz tipten aday şimdi, bakalım.
Ha tip Hak Kemal Bey, gönüller bir olsun.
Diyorsun.
Tabii.
Bir oy Kemal'e bir oy tipe mi diyorsun?
Sanki.
Bakalım. Bütün bunlar yaşanırken bir de tabii ki Türk siyaseti Doğu Perinçek Bahçeli yetmezmiş gibi bir de Muharrem İnce ile muhatap olmak mecburiyetinde bırakılıyor.
Cumhurbaşkanı adayı oldum açıklamasında da çok enteresan şeyler söyledi.
Ve garip iddialarda bulundu.
İstersek ilk gün toplayabilirdik, toplarsak AKP'liler yardım etti diyeceklerdi.
Diye bu imzaları o yüzden son güne bıraktık toplama işini diye iddia etti. Kendi bileceği iş. Ama yani bir yandan da hayal aleminde yaşıyor gibi duyuluyor söyledikleri. Çünkü partisinin %11 kendisinin ise %16 oyunun olduğunu söylüyor. Tüm Türkiye genelinde olabilir bu arada. Yani hani sıfır yaştan itibaren bütün Türkiye ama seçmenler evet. Arasında böyle bir %11'lik ve %16'lık oy olduğunu zannetmiyorum ne yazık ki. Ama işte bu hayal alemi o kadar Türkiye'de artık makbul ki Melih Bey'le hemen buluştular biliyorsun.
Tanıdık isimlerle karşılaşabiliyorsun hayal aleminde artık.
Tabii. Hacı Hacı Mekke'de Melih'le Muharrem'de birbirlerini dakikada buldular. Melih Gökçek
dedi ki kabul etmek lazım, adamı Kılıçdaroğlu ile mukayese edince millilikte ona 10 basar.
Bol bol Muharrem İnce'yi övdü
bu
Melih Gökçek.
Bu ne ilk tweetiydi ne son tweetiydi, onu öven tweetler atmaya devam ediyor. Hiç ilginç bir birliktelik değil. Senin de söylediğin gibi gerçekten buldular birbirlerini gibi bir ikili.
Bak Muharrem, Melih, Ümit.
Ve Bolu Bey'i.
Of, muhteşem dörtlü.
Gerçekten öyle. Dörtlü masa. Kare masa.
Kare masa.
Tam.
Tam.
Kılıçdaroğlu'yla buluştular bu hafta biliyorsun ve en fazla olay olan gün de oydu aslında.
Ve Muharrem İnce Erdoğan'la ne kadar benzediğini bir kez daha ortaya koydu.
Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık, güle güle.
Dedi ilk cümle olarak Kılıçdaroğlu'na.
Ama Kılıç darbe hiç sükunetini ve güler yüzünü kaybetmeden yanında durmaya devam etti. Muharrem Bey Kılıçdaroğlu yanındayken Erdoğan'a seslendi.
Bu iktidar gitmelidir, yorgundur, kibirlidir, akla hukuka inanmamaktadır.
Dedi. Keşke Erdoğan karşısında bir ittifak kurulsa da siz de dahil olsanız.
Gazeteciler tabi Erdoğan'ın gönderilmesi derken adaylıktan çekilecek misiniz diye sordu. Kendisi hemen
hayır öyle bir şey demedim. Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün PKK'lılar, kaçak FETÖ'cüler, herkes ateş ediyor bize. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam.
Gerçekten öyle. Muharrem Bey döne döne
vuruşuyor.
Vuruşuyor.
Tam olarak.
Yani döne döne olduğunu biliyorduk. Twitter'dan geçtiğimiz hafta vuruştuğunu da öğrendik kendisini. Köroğlu gibi midir bilmem ama gerçekten doğru söylemiş. Muharrem Bey döne döne vuruşuyor.
En azından niyeti var diyelim. Kılıçdaroğlu ciddiyetini koruyarak da bir konuya dair açıklama yapmaya devam etmiş.
Halbuki niye yani? Muharrem İnce karşısında niye ciddiyetini koruyorsun ki?
Ama işte öyle bütünleştirici.
Sana vuruşmaya devam deyip geçeceksin orada işte. Sen dön baba dön yani orada gerçekten.
Kendi bilir demiş Kılıçdaroğlu.
Ben Halil İbrahim sofrasına tüm kalbimle inanıyor ve bu doğrultuda mücadele ediyorum. Türkiye'yi dünyayla rekabet edecek duruma getireceksek, gençlerimizi dünya sahnesine taşıyacaksak tabii ki kibirlenmeyeceğiz. Yeter ki bu ülkeye yeniden baharlar gelsin. İnanın gerisi lafı güzaftır.
Dedi. İşte yani Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken söylediğimiz en temel özelliği işte bu.
Tam
yapıcı,
olarak
birleştirici, ülkeyi ve gençlerin geleceğini önde tutan.
Ne olursa olsun güler yüzlü, bağırıp çağırmayan, sakin, sükunetli, herkese
kucak açan, birleştirici, buluşturucu, uzlaştırıcı
birisi. Gerçekten bu uğurda da gerekli mücadeleyi veriyor kendisi.
Ama tabii ki
İnce adaylıktan çekilmese de partisi içerisinde bir çözülme var. Kurucu üyesi ve parti meclisi üyesi Eşber Atilla istifa etti partiden.
Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vermek, tek adam dönemini bitirmek, saray rejimini sonlandırmak isteyen herkesin ödevi haline gelmiştir
dedi.
Ve Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum, istifa ediyorum, karşısında duramayacağım dedi.
Yeniden Memleket Partisi'ni kuruyormuş kendisi diyormuşum. Twitter'da bunun geyiği çok döndü. Erdoğan bu konuyla ilgili konuştu tabii ki.
Muharrem İnce Türkiye'nin Erdoğan'dan kurtulması lazım diyor. Erdoğan bu ülkeye hizmetkar olmaktan başka ne yaptı?
Diye sordu.
İnce de kendisine Twitter'dan bir yanıt vermiş. Çok uzun. Merak eden yavru kobralarımız.
Etmesinler.
Bakın. Etmesinler.
Etmesinler. Muharrem İnce'nin ne düşündüğünü, ne konuştuğunu artık merak etmesin kimse. Belli ki çünkü Sayın İnce'nin karaciğeri büyük sancılar, beyni ise büyük sanrılar içerisinde. Kendisini çok da ciddiye almamak lazım diye tekrar hatırlatmakta fayda var.
Yani hassas bir döneminde demek ki Muharrem Bey. Duygusal olarak yoğun inişler, çıkışlar yaşadığı bir dönemde.
O yüzden düşüncelerini Twitter'a yazmaktansa terapistiyle paylaşsa daha kendisi için faydalı olabilir diye düşünüyorum.
Gülseren Hanım'dan belki birkaç seans, birkaç sene sonra da bir dizi. Ha? Ne dersin?
Gülseren Hanım kesmez onu. Gülseren Hanım daha böyle ortodoks ekollerden geliyor. Muharrem İnce daha
heterodoks.
Daha böyle uygulamalı, roleplay'li terapiler tercih ediyor gibi görünüyor. Yani böyle karşılıklı oturalım konuşalım değil de bütün travmalarımızı yeniden canlandıralım, bakalım neler hissediyormuşuz onu görelim
gibi
mi tercih ediyormuş gibi. Fatih Altaylı bence bu konuya damgasını, noktayı koydu. Kendisinin sözünü yorumsuz aktaralım ve bu konuyu kapatalım.
Bana inceden bıkkınlık geldi.
Bana da geldi, yavru kobralarımıza da geldi eminim ki. Ben şunu söyleyerek noktalandırmak istiyorum ince konusunu. Ben mi kaçırdım acaba? Ne yaptı da bu gençleri konsolide etti? Gençlere sorulduğunda ince, çünkü işte projeleri var, fikirleri bana çok uygun gibi cevaplar veriyorlar. Araştırdım ve gerçekten bulamadım. Muharrem Bey ne söyledi de bu gençleri etki altına aldı? Ne gibi bir vaadi var? Gençlere ne vaat ediyor? Türkiye'ye ne vaat ediyor? Gerçekten bulamadım.
Dans ediyor.
Evet.
Döne döne vuruşuyor. Türkiye'ye döne döne vuruşma vaat ediyor. Şimdi Twitter'ın karanlık yüzü düşünsün.
Ve İyi Parti'ye gidelim. İyi Parti'de de sular durulmuyor.
Bir kere bugün korkunç bir olay yaşandı. İyi Parti'den önce onun haberini verelim. Ben adliyeye giderken gördüm il başkanlığı önünde. Böyle kameralar, bir şeyler, polisler falan. Hemen yönetici olan, İyi Parti yönetici olan arkadaşıma dedim, ne oluyor sizin parti? Sabah ben hiç Twitter'a bir şeye bakma şansım olmadı. Ondan sonra dedi ya böyle böyle işte kurşun isabet etti falan diye anlattı olayı. İnanamadım yani.
Meral Akşener tabii hemen olay yerine gitti. Oğlunun arabasını aldı ve bir açıklama yaptı.
Meral Akşener'i korkutacak adam anasından doğmadı. Allah'tan başka kimseden korkuyorsam Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep Bey. Sinirin çok bozuldu. Gideceğini anladın. Etrafındaki yalakalar yerine bize bağırmayı tercih ediyorsun. Amma ve lakin bundan kaçış yok. Samimiyetle söylüyorum. Çaren papatya çayı içmendir. Yanına bir de Melisa çayı ekle. Harika olur.
Bu kurşunlama olayının tabii bir gün öncesi var. Cumhurbaşkanımız
gece inanamadı, dışarıda güneş olan canlı yayınlarından birinde konuştu.
Biz bir şey yapıyoruz dersek bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip. Soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Dikkat et, beni kendinle de uğraştırma.
Dedi. Üzerine de Akşener.
Gider ayak çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir.
Sen beni tehdit edemezsin. Sen git yalaka cahil tayfanı tehdit et. Ben buradayım. Adresim belli. Benim için Silivri soğuk değil.
Dedi.
Bu papatya çayı meselesi ama bir aldı yürüdü büyüdü.
İşte
o iktidarı dedin ya geçen hafta.
Erkek iktidarı öyle. Hayatını hiç papatya çayı içmediği için, görmediği için duymadı.
Hakaret zannediyor bunu.
Ne canlanıyor acaba gözünde? Papatya çayı içince ne oluyor diye düşünüyor acaba?
Çay, o da bildiğimiz bir çay, çay yani.
Ya Rabbel aleminin
verdiği bir çiçek.
Bir nimet, doğada büyüyen, yetişen bir bitki. Ve mayıs papatyasından yapılır papatya. Ekilen dikilenden de doğada kendinden çıkan. Yapılır. Toplarsın, kurutursun, mis gibi demlersin. Oh.
Mis, sakinleşirsin.
Aynen.
Rahatlarsın.
Melisa da öyle. Oğul otu da derler, arıyı çeker. Böyle arıcılıkta da kullanılır, güzel.
Hepimize lazım. Bütün ülkecek. Bütün ülkecek. Kurşunlama olayıyla ilgili emniyetten bir açıklama geldi. Bölgede bulunan bir inşaatta meydana gelen hırsızlık girişimine karşılık inşaat bekçisinin hırsızları kaçırmak için ateş etmesi nedeniyle gerçekleştiği tespit edilmiştir dediler.
Tabii sormak gereken çok soru var. Bir, inşaat bekçisinde silah ne arıyor? İki, madem o silahı taşıması gerekiyor inşaat bekçisinin, o silahı nasıl kullanıyor? Ve nereye ateş edeceğini, nasıl ateş edeceğini, etti mi nereye gideceğini?
Nasıl hesap etmeden yani, silahı ateşliyor?
Bir de ben dedim ya, önünden geçtim o. İnşaat bu konuyu da bilmiyordum bu arada. Şimdi gözümde canlandırıyorum etraftaki inşaatları, bilemeyeceğim. Merak eden gitsin baksın. Hangi inşaattan nasıl oraya silah seker, bir şey olur, bilemeyeceğim yani.
Çok enteresan.
Çok enteresan. O artık İstanbul Emniyeti'nin hayal gücüne kalmış bir konu.
Geçtiğimiz hafta ileri geri konuşan Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyledi ve partisinden istifa etti.
Şu Oğuzhan Uğur'un programında şey çıkış yapmıştı biliyorsun. Çok eleştirmiştik Ümit Özdağ. Ben senin oyunu istemiyorum diye. Kendisine soru soran bir genç arkadaşımıza Kılıçdaroğlu da gitsin senin oyunu istemiyorum desin şu adama da.
Gerçekten yani. Öyle. Kendisine yolu açık olsun diyelim.
Yani.
Ne hali varsa görsün diyelim. Meral Akşener de hafta boyunca Erdoğan'ı eleştirdi Turhan Çömez'in temel eleştirisinin üzerine.
Bir tarafta kadınlara şiddeti, tacizi, tecavüzü, ölümü reva görenler var. Bir tarafta kadınların ve çocukların haklarını, hukuklarını genişletmek isteyenler var.
Dedi. Erdoğan'ın hastane temelini ve bunlar da insan, bunlar da vatandaş dedik.
CHP'li demedik, yardımımızı yaptık.
Sözleri karşısında dehşete düştüğünü ifade etti. Erdoğan bunun üzerine çok kızdı Meral Hanım'a.
Kaldı ki. Ne kadar yüce gönüllü Sayın Cumhurbaşkanımız yani. Biliyorsun geçen hafta konuştuk biz bu açıklamasını.
Aynen
dedik
öyle.
Ki diyebilirdi. Bunlar CHP'li deyip yardım göndermeyebilirdi.
Aynen öyle.
Buna muktedir yani kendisi. Ama yapmadı. Dedi ki onlar da insan ya dedi. Her ne kadar CHP'li de olsalar insanlar dedi yani.
Tebrik etmek
Tebrik
lazım.
Tebrik etmek lazım. CHP'liler de insandır demek lazım.
İYİ Parti'nin genel başkan yardımcısı Bahadır Erdem Habertürk'te sinir krizi geçirdi bu hafta.
Ya Bahadır hocamla böyle ben kıyamıyorum ya.
Ama sinir krizi geçirdi.
Evet.
Açıklamasıyla da adeta geçirdi bu arada.
En büyük paramız kaç lira? 200 lira değil mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük banknotuyla 1 kilo kıyma alınamıyor bu ülkede.
Dedi.
Ve böyle
kağıtları mehatları attı elinden.
Attı. Öyle o ama derste de öyle oluyor
çok
bazen.
Çok heyecanlandı.
Ya mesela öğrencinin bir abuk bir soru sorar orada da öyle. O kadar heyecanlanıyor ki böyle. Ya adeta Seda Sayan Erol Köse'ye sinirlenmişçesine böyle. Öyle bir öfke yani onunki. İzleyin ya. Gerçekten Bahadır Hoca keyifli bir insan. Dinletiyor da kendini. İYİ Partili de olsa o da insan.
Kılıçdaroğlu'na gidelim.
Hiç bahsetmedik bölüm boyunca hadi.
Konya Ereğli'deydi kendisi bu hafta biliyorsun. Esnaf ziyareti yapacaktı. İzdiham nedeniyle iptal oldu.
İptali olmadı aslında tam olarak olması gereken şey oldu. Kendisi esnaf tarafından oradaki vatandaşlar tarafından durduruldu. Boşver ziyareti onu bunu in bakalım derdini anlat dediler. O da aldı mikrofonunu konuştu. Adeta spontane bir miting gerçekleştirdi Kılıçdaroğlu Konya'da.
İşin en enteresan kısmı da bu.
Değil. Değil işte. O 200 lirayı Bahadır Hoca'nın dediği gibi o 200 lira bir kilo kıyma almıyorsa Konya'da değil nerede olursan ol yolun kesilir kardeşim kurtar bizi derler bir alternatife.
Gençlerle buluştular Ekrem Bey'le birlikte ve
Mansur Bey de yanlarındaydı atlamayalım.
Kılıçdaroğlu latte, Ekrem Bey ise Americano içti ben sert severim
dedi. Ekrem Bey. Hatta öncesinde de bir kahve şeyi varmış kendisinin sipariş ettiği videosu en sertinden ver bana diyor. Belli ama.
Ki biz bunu daha önceki bölümlerimizde söylemiştik. Ekrem Bey sert seviyor demiştik.
Ekrem Bey de Sayın Cumhurbaşkanımız gibi uzun ve sert bir birey ama Kılıçdaroğlu bak latte.
Sütlü.
Sütlü. Kısa ve yumuşak, uzlaştırıcı, barıştırıcı, güler yüzlü, kucaklayıcı.
Ve sütlü.
Ve sütlü.
Mis.
Mis.
Kendisi bir de hamburger yemeyi seviyor biliyorsun. Hamburgeri New York'ta, latte'yi İstanbul'da seviyor Kemal Bey. Ahmet Necdet Sezer ile de görüştü. Ahmet Necdet Sezer görüşme sonrası bir açıklama yaptı. Elbette destekliyorum Kılıçdaroğlu'nu dedi.
Ve aslında Cumhurbaşkanlığı bittikten sonraki ilk siyasi açıklaması olabilir Ahmet Necdet Sezer'in bu. Ahmet Necdet Sezer gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin görüp görebileceği en cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlarından birisiydi. Benim için mesela siyasetle ilgili en temel çizgilerimden birisidir. Kısadan ise gibi de anlatırım yaptığı bir şey. Oğlunun düğününü Çankaya Köşkü'nde yapıyor. Ve düğün başlamadan öncesinde ve sonrasında köşkün elektrik saatinin sayaçlarını not ettiriyor. Ve düğün saatinde kullanılan elektriğin parasını kendi maaşından ödüyor. Siyasi etik, siyasi ahlak nedir dendiğinde bence anlatılması gereken kıstadan işte Türkiye Cumhuriyeti tarihin en önemli olaylarından birisidir bu.
Ama Mehmet Barlas aynı fikirde değil bu konuda. Seninle
Cumhurbaşkanı adayı olsaydım Ahmet Necdet Sezer'in beni desteklemesini istemezdim.
Emin olun Cumhurbaşkanı adayı olsaydınız Ahmet Necdet Sezer sizi desteklemezdi Sayın Barlas.
Tek söylenmesi gereken bu.
Yani. Gerçekten hiç öyle bir korkusu olmasın yani. Rahat uyuyabilir. Eyvah Cumhurbaşkanı odayı olursa da Sezer beni desteklerse de uykularını kaçmasına
hiç gerek yok.
Osura osura uyumaya devam edebilir yani büyük gönül rahatlığıyla.
Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
Oley!
Cumhurbaşkanlığı köşesi.
Evet!
Programın içinde de söylediğimiz gibi kendisi bu hafta çok konuştu.
İki haftalık sessizliğini doldururcasına yani üç haftalık konuştu bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımız.
Ben de buradayım dedi, beni unutmayın dedi ve müjdeler paylaştı.
Ne mümkün, na mümkün yani kendisini unutmak.
Müjdelerini sıraladı.
Yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu dönemin adı şahlanış dönemidir
dedi. Ben de merak uyandırdı. Bu kaçıncı şahlanış? Bundan bir önceki de şahlanıştı. Ondan da bir önceki de şahlanıştı.
Evet.
Ama hiç yanlış bir tanımlama değil bu arada. Yani biliyorsun şahlanma böyle at dediğin böyle dört ayak üstünde duran ve koşan bir hayvandır.
Evet.
Şahlandığında iki ayak üstüne kalkar, olduğu yere tık geri iner.
Evet.
Hatta bazen çok şahlanırsa dengesini kaybeder, arka ayaklarını 3-5 adım geri atar, öyle iner.
Evet.
Ve Türkiye gerçekten birkaç seçim dönemidir, bir şahlanış dönemidir gidiyor. Bakalım koşmaya başlarız inşallah bundan sonra.
İnşallah.
Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın vaadi yeni bir şahlanış.
Bambaşka bir şahlanış.
Bu sefer ön ayakları başka. Üstüne kalkacak bu sefer. Götünü dikecek ama ya. Önceden başını dikiyordu ama ya. Baktı gördü olmuyor, şimdi götünü dikecek, bakalım ne olacak.
Elektrik ve doğalgazda da indirim müjdesi verdi Sayın Cumhurbaşkanımız.
Hemen artık fulleyin kombileri. Özellikle biliyorsun Nisan, Mayıs, Haziran kombinin en çok tercih edildiği, kaloriferin en çok tercih edildiği dönemdir Türkiye'de. Değilse de artık güney yarım küreye taşıyacağız ülkeyi, yapacak bir şey yok çünkü... Doğalgazda indirim.
Mayıs ayında çünkü kendi gazımızı da çıkarıyormuşuz bu arada. Bakalım o da belki faturalarımıza indirim olarak yansır.
Asıl ay sonu tok çıkıyor.
Çıktı.
Çıktı işte, sahiplerini buluyor ay sonu.
Bulmuş Sivas'ta falan.
Tamam biliyor, benim arkadaşıma çıkmış.
Aa.
Tabii alacak. Ay sonunda teslim ediliyormuş.
Ha. Bir tur attırır bize o zaman arkadaşım. Biz de
ne yapıyorsunuz sayın arkadaşım, basmayın
deriz.
Deriz. Varanka çıkmamış, ona çok üzüldüm. Keşke bir tanıdığı olsaydı da araya torpil soksaydı. Ama işte Türkiye Cumhuriyeti öyle bir ülke değil.
Aynen öyle. Çıkmadıysa alamaz. Varank artık bakanlara bunun verilmesini bekleyecek.
Bekleyecek.
Makam aracı olarak kullanacak.
İnşallah.
Sadece görevini icra ederken.
Ne kadar masum beklentilerin var.
Ama ben öyleyim. Temmuz ayında da asgari ücrete ara zam yapılacağını müjdeledi Erdoğan.
Ümidimizi yitirmeyelim. Sayın Cumhurbaşkanımız Temmuz ayında asgari ücrete zam yapacak.
Evet.
Belli ki devam. Durmak yok, şahlanmaya devam.
Aynen öyle. Kendisi dedi ki...
Bakanlarımız bugüne kadar kabinede verdikleri hizmetleri inşallah 14 Mayıs'tan sonra mecliste sürdürecekler.
AK Parti'nin bir vaadi de bu. Tabii ki yepyeni yüzlerle yola devam edeceğiz vaadi. Çünkü ben bu sokak röportajlarını en çok Fahrettin Bey'in izlediğini düşünüyorum Türkiye'de. Halkın söylemine göre de gerçekten içerik üretebiliyor. Yenilik talebi var halkın. Bir yenilenme talebi var. Onu da bu şekilde yorumladıklarını düşünüyorum ben.
Rümeysa Kadağ Teknoloji ve Tasarım Bakanı yapsınlar.
Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bugüne kadar verdikleri hizmetleri inşallah 14 Mayıs'tan sonra mecliste de kat be kat verirler.
Bakmaya devam edecekler mecliste de.
Aynen öyle. Belli ki.
Belli ki.
Altılı masa ile ilgili bir açıklaması var.
Karşımızda Kaybedenler Kulübü gibi bir masa var. Masada hiç seçim kazanan var mı?
Kaybedenler Kulübü deyince bir an müzik programı olandan mı bahsediyor diye düşündüm. Diyecektim ki Kaybedenler Kulübü olmak için artık bira çok pahalı. Yani evet. Kimsenin Kaybedenler Kulübü olacak
hali yok.
Hali yok. Ama masada hiç seçim kazanan var mı? Var.
Var. Ali Babacan var.
Ahmet Davutoğlu var. Ekrem İmamoğlu var. Mansur Yavaş var.
Başka da yok.
Erdoğan'ın masasında bir Erdoğan var sanırım.
Evet.
Ama Erdoğan üst üste kazanmayı başaran birisi. Bir de işte Türkiye'nin arada bırakıldığı üç şey. Tek kazanan Erdoğan olduğu masa, Kaybedenler Kulübü'nün olduğu masa, bir de döne döne vuruşanlar. Ümit Özdağ, Muharrem İnce bilmem döne döne vuruş anlay masası.
Türkiye tercihini yapacak.
Dördüncü tercihte tip gibi görünüyor, bakalım. Türkiye tercihini yapsın.
Erdoğan açıklamalarını sertleştirdi bu hafta. Prompter olmadan her konuştuğunda zaten oldukça sert açıklamalar yapıyor, biliyorsun. Dedi ki...
Bunların demokrasiyle falan yakından uzaktan alakası yok. Bunlar teröristlerle el ele yol yürürler. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a, Besler Deresi'ne gömmeye var mıyız?
Tabii korkunç ifadeler bunlar. İyi Parti'nin kurşunlandığı gün yapılması bu açıklamaların çok kaderin korkunç tesadüfleri. Enteresan. Ben dehşete kapıldım. Yorumsuz aktarıyorum. Sen belki bir şeyler söylemek istersin bu açıklamaya.
Mevsimsel hayatım bunları. İşte milletvekillerinin nasıl kendini gösterme mevsimi geldiyse Sayın Cumhurbaşkanımıza... Sayın Cumhurbaşkanımızın da sertleşme mevsimi geldi.
Ama Abdülkadir Selvi tam tersini söylüyor. Fahrettin Bey ve ekibi seçim kampanyası olarak Erdoğan'ın kucaklayıcı, yumuşak ve pozitif bir dil kullanacağını yazdı. Doğru yazıyor genelde Abdülkadir Selvi içeriden bilgi aldığı için, ama Sayın Cumhurbaşkanımız bu kucaklayıcı, yumuşak ve pozitif dilden çok uzak gibi gözüküyor.
Yanlış yerden bakıyorsun. Şimdi... Biliyorsun ne kadar sertle kıyasladığına bağlıdır yumuşaklık.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Bir. Pozitif de öyle, nereden baktığına bağlıdır yani.
Evet.
Sıfırın neresinde olduğuna göre değişir. İki. Kucaklayıcı da vallahi kim olduğuna ve hangi kucakta olduğuna göre değişir.
Ona da işte ancak Yeniden Refah, Hüdapar falan sahip olabiliyor. Bizim için zor.
Biz marjinal.
Maalesef.
Ne yazık ki.
Biz Boğaz'da viskisini yudumlayanlar.
Tabii.
Sözde sanatçılar.
Ona da cevabım var bu arada. Ne yazık ki o bahsettiği isimler artık viski alacak parası da yok.
Aynen,
yok viski
öyle.
De artık Boğaz'da oturanlar için yudumlanıp memleket kurtarılacak şey geçti yani.
Aynen.
Özel
öyle.
Günler ve haftalarda anca. Veya evde kendileri yapıyorsa yapıyorlardı. O kadar eleştiriyorlar ama ne kadar yüce gönüllü bir insan kendisi. Bu hafta Adıyaman'dan seslendi Kılıçdaroğlu'na, dedi ki...
Bay bay Kemal, bu yaptığımız konutlardan arzu edersen bir tane de sana verebiliriz.
Ya,
ya.
O kadar didişseler de bak gönlünden koptu Kılıçdaroğlu'na bir daire. Bu devirde çok zor biliyorsun almak.
CHP'lidir demedi, insandır dedi.
Bir daire Kemal Bey'e hediye etti.
Ya işte öyle kucaklayıcı, öyle birleştirici, öyle pozitif, öyle yumuşak, öyle yüce gönüllü Sayın Cumhurbaşkanımız. Hayırlı haftalar Sayın Yavru Kobralar. Haftaya eğer Cudi'ye, Gabar'a, Besler'e gömülmez, kurşunlanmaz, döne döne vuruşturulmazsak...
Huzurlarınızda olacağız.
Unutmayın 16 Nisan Pazar saat 6'da Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu Infinity sahnedeyiz.
Sinirlerimiz bozuldu son dakikada, affola. Yani artık gerçekten gülmekten başka yapabilecek hiçbir şeyin kalmadığı bir noktadayım.
Ben de öyleyim. Aralarda yani bu bölümden atılacak çok yer var. Neler atıyoruz merak eden varsa işte canlı gösteriye gelsin. Bu böyle sizin duyduğunuz işte o kelime şakaları binde biri. Hepsini duymak isteyip merak edenler programa girmeden önce çişlerini yapmayı unutmasınlar efendim. Haftaya görüşmek üzere.
Herkesi çok öpüyoruz.
Kreosus hesabımız Kobra Kobra Podcast.
İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.